Kitabın adı Kindar Ölüm, yazarı Nora Roberts, 4. ayrım, 3. bölüm. Polis merkezindeki cinayet masası bölümü, bayat kahve ve taze idrar kokuyordu. Eve, üstleri tepeleme dolu masalar arasından ilerlerken, tele bağlantılarıyla çalışan dedektiflerin seslerini duymuyordu bile. Bir bakım robotu yerleri silmekle meşguldü. Peabody'nin çalışma bölümü odanın dibinde, hafifçe aydınlatılmış ufacık bir yerdi. Boyutlarına ve ufaklığına rağmen, tıpkı Peabody gibi acımasızca düzenliydi. Eve aslında pek de umursamıyormuş gibi, ''Birileri tuvaletlerin yerini mi unutmuş?'' diye sorduğunda, Peabody yıpranmış çelik polis masasından dönüp ona baktı. Bailey, kaldırımda uyuyanlardan birini bir bıçaklama olayı için sorgulamaya getirmişti. Adam şahit olarak burada tutulmaktan hoşlanmadı ve hoşnutsuzluğunu mesanesini Bailey'in ayakkabıları üzerine boşaltarak belirtti. Gelen raporlara göre mesanesi tuhaf bir şekilde doluymuş. Cennette yeni bir gün daha desene. Brennan'ın olay yeri raporu geldi mi? Biraz önce tarama ekibini sıkıştırdım. Kısa sürede gelir artık. O zaman lüks kulelerin ve Brennan'ın dairesinin güvenlik diskleriyle başlayalım. Orada bir sorun var Teğmen. Eve kaşlarını kaldırdı. Diskleri alamadın mı? Orada ne varsa aldım. Peabody içinde bir tane disk olan kapalı bir çantayı eline aldı. Kulelerin güvenliği, çatı katı, Brennan'ın cesedi bulunmadan önceki 12 saatlik süreyi kapsayan disk boş ve Brennan'ın evindeki tarar göz kapatılmış. Eve başını sallayarak çantayı aldı. Bu kadar aptal olamayacağını düşünmem gerekirdi. Brennan'ın tele bağlantısına gelen ve oradan yapılan konuşmaları indirdin mi? İşte burada. Peabody ona başka bir disk uzattı. Disk düzgünce etiketlenmişti. Eve ofisine doğru yürürken, ofisime gidelim, diskleri seyredelim ve elimizde ne varmış görelim, Feeney'i arayacağım diye devam etti. Bu konuda elektronik araştırma dairesinin yardımına ihtiyacımız olacak. Yüzbaşı Feeney Meksika'da Teğmen. Tatilde mi? Eve durdu ve yüzünü buruşturdu. Lanet olsun, unuttum. Bir hafta daha orada değil mi? Hatta biraz daha fazla. Sizin o uçurum kenarındaki harika villanızda. Hani sadık yardımcınızın henüz davet edilmediği villa var ya. Eve bir kaşını kaldırdı. Meksika'yı mı görmek istiyorsun? Ben Meksika'yı gördüm Dallas. Bütün istediğim sıcakkanlı bir Meksikalının benimle istediğini yapması. Eve burun kıvırarak, bu dosyayı en kısa sürede kapatalım Peabody. Ben de ayarlayıp ayarlayamayacağıma bir bakayım dedi. Odasının kapı kilidini açarken. Elindeki diskleri zaten karmakarışık olan masasının üzerine fırlattı ve ceketini çıkardı. Hala elektronik araştırma bölümünden birine ihtiyacımız var. Sor bakalım işi iyi bilen biri var mıymış? İkinci sınıf bir tamirci istemiyorum. Peabody iletişim cihazını çıkararak gerekli talebi yaparken Eve masasının başına geçmiş, Brennan'ın diskini kendi ünitesine takmıştı. Çalış diye komut verdi parolasını hatırlatarak. Konuşmaları dinleyelim. Sadece bir arama vardı. Brennan öldürülmeden bir önceki güne aitti. Adam karısı ve çocuklarıyla konuşmuştu. Bir adamın birkaç gün içinde görüşmeyi umduğu ailesiyle yaptığı bu basit ve samimi görüşme Eve dayanılamayacak kadar acı geldi. Karısıyla konuşmalıyım diye mırıldandı Eve. Güne başlamak için muhteşem bir görev. Üstelik olay medyaya yansımadan halledilmesi gerek. Bana 10 dakika ver Peabody. Evet efendim. EAD Dedektif McNabb diye birini yolluyor. Tamam. Odasının kapısını kapayıp yalnız kaldığında Eve derin bir nefes aldı. Ardından Brennan'ın karısını aradı. 10 dakika sonra Peabody ofise geri döndüğünde Eve kahvesini içerken camdan dışarıyı seyrediyordu. Alien Brennan çocuklarıyla birlikte New York'a geliyor. Kocasını görmek için ısrar ediyor. Yıkılmış gibi görünmüyordu. Bazen böyle davranmaları harap olmalarından, çökmelerinden çok daha kötü oluyor. Gözlerinden bunun bir şekilde senin hatan olduğunu düşündüklerini, hatta bundan emin olduklarını görebiliyorsun. Sanki bir yükü sırtından atmak ister gibi omuzlarını silkti ve döndü. Güvenlik diskine bir bakalım, belki bir şeyler buluruz. Peabody diskin olduğu çantayı açtı ve diski gösterime soktu. Birkaç saniye sonra ikisi de dikkatle bilgisayar ekranına bakıyorlardı. ''Bu kahrolası şey de nedir?'' diye sordu Eve. ''Bu... bilmiyorum.'' dedi Peabody, ekrandaki figürlere kaşlarını çatarak bakarken. Yabancı bir dildeki konuşmalar ciddi ama yüksek sesliydi. Ortada cübbe üstüne cübbe giymiş siyahlar içinde bir adam, yanında beyazlar içinde iki genç çocuk vardı. Elinde gümüş bir kadeh tutan adam, siyah kumaş örtülmüş, beyaz çiçeklerle süslü bir sunağın önünde duruyordu. "Bu bir ayin mi, yoksa oyun mu?" "Cenaze," diye mırıldandı Eve, yüksek platformun üzerindeki kapağı kapalı parlak tabuta bakarak. "Bir cenaze töreni." "Bir tanesinde bulunmuştum. Katoliklere özgü bir tören sanırım." "Bilgisayar, diskteki töreni ve konuşulan dili tanımla." "Çalışıyor. Tören, ölüler için yapılan bir Katolik yas ayini. Konuşulan dil, Latince. Bu bölüm, bu kadar yeter. Bu kahrolası diski nereden aldın Peabody?" "Lüks kulelerin güvenlik odasından Dallas. Kodlanmış, işaretlenmiş ve etiketlenmişti." "Diskleri değiştirmiş," diye mırıldandı Eve. "Orospu çocuğu diskleri değiştirmiş. Hala bizimle oyun oynuyor ve bunu başarıyla sürdürüyor. Bilgisayar, durdur ve diski kopyala." Ellerini ceplerine sokan Eve, topukları üzerinde geriye doğru sallandı. "Bizimle eğleniyor Peabody. Sırf bu yüzden onu mahvedeceğim. Güvenlik odasının aranması talimatını ver ve belirlenen zaman aralığındaki bütün disklere el koydur." "Bütün disklere mi?" "Bütün disklere. Bütün katlar ve bütün düzeylerde. Ayrıca kulelerde yaşayanlarla görüşen üniformalı polislerin raporunu da istiyorum." Bilgisayarın kopyaladıktan sonra dışarı attığı diski cebine koydu. "Gidip olay yeri raporunun hangi kahrolası nedenle gelmediğine bakacağım." Biplediğini duyunca tele bağlantısına uzandı. "Dallas, hızlısınız Teğmen, çok etkilendim." Eve'in sadece gözünü kırpması, Peabody'nin yayın kaynağını arama emri vermesi için yeterli olmuştu. Eve ekranda yüzen renklere bakarak hafifçe gülümsedi. Bu sefer fondaki müzik artık Latince olduğunu bildiği bir dilde, bir korodan geliyordu. "Brennan konusunda iyi iş çıkarmışsın, yaptıklarından çok eğlenmiş olduğun anlaşılıyor." "Evet, eğlendim. İnan bana eğlendim. Tommy çok iyi şarkı söylerdi, biliyorsun. Benim için de çok güzel şakıdı. Dinle bak." Bir anda odanın içi Eve'in tüylerini diken diken eden çığlıklar, ağlamalar, inlemelerle dolmuştu. Müthişti. Önce hayatını bağışlamam için yalvardı, sonra da onu öldürmem için. Geçmişteki günahlarını yeniden yaşayabilmesi için onu 4 saat canlı tuttum. "Senin stilinde incelik yok ahbap. Seni yakaladığımda elimde zihinsel sakat olmadığını ispatlayacak bir sürü şey olacak. Senin için Attica 2 gezegeninde bir kafes ayarlayacağım. Oradaki tesisleri görünce bu gezegendeki hapishanelerin yazlık eve benzediklerini anlayacaksın. Vaftizci Yahya'yı da hapsetmişlerdi ama o cennetin ihtişamını biliyordu." Eve aklından parça parça bildiği İncil hikayelerini geçirdi. "Dansçı bir kız için aklını yitirendi o, değil mi? Sen de kendi aklını bir polisle riske mi atıyorsun?" "O kadın bir orospuydu." Adamın ağzından çıkan sözler çok iyi anlaşılmıyordu. O yüzden Eve daha iyi duyabilmek için eğildi. "Güzel bir biçime bürünmüş kötülüktü o. Pek çoğu öyledir. Vaftizci o kadına, onun kendisini yoldan çıkartmak istemesine dayandı. Şehit düştüğünde masumiyetini kaybetmemişti." "Sen de şehit olmak mı istiyorsun? İnancın uğruna ölecek misin? Sana bu konuda yardımcı olabilirim. Sadece nerede olduğunu söyle bana." "Bana meydan okuyorsun Teğmen. Beklemediğim şekillerde. İradesi kuvvetli kadınlar Tanrı'nın en büyük lütuflarındandır. Senin de ismin Havva anlamına geliyor. Yani insanlığın annesi. Keşke yüreğin de masum olsaydı. O zaman seni takdir ederdim." "Takdirini kendine sakla. Havva aslında zayıf karakterliydi ve çocuklarının cenneti kaybetmesine sebep oldu." "Evet, Adem de sorumluluğu üzerine alamayan bir pısırıktı." "İncil saati bitti, artık işimize bakalım. Seninle tanışmak için sabırsızlanıyorum. Ama bir süre daha olamaz bu." "Düşündüğünden daha çabuk olacak." "Belki, belki. Bu arada başka bir bilmece. Bu kez bir yarış. Bu ikinci günahkar hala yaşıyor ve hala cezalandırılacağından habersiz. Sözleri yüzünden ve Tanrı'nın yasaları gereği lanetlenecek. Dikkatle dinle. İnançlı bir adam kutsanmaya boğulur. Ama zengin olmak için acele eden cezasız kalmaz. o yeteri kadar cezasız kaldı. Niçin cezalandırılacak? Yalancı dili için. Tanrı isterse bir hayatı kurtarmak için 24 saatin var. İşte bilmecen. Açık tenli bir yüzü vardı ve bir zamanlar nüktedanlığıyla bilinirdi. Artık esprileri zavallı yaşlı Dicey Riley gibi sıkıcı. O da kendini yemeye içmeye verdi. Çalıştığı yerde yaşıyor ve yaşadığı yerde çalışıyor. Bütün gece içinin gittiği şeyi başkalarına servis ediyor. Köpüren dalgaları aştı ama kapandığı yer evine en çok benzeyen yerdi. Eğer onu önce sen bulamazsan, zamanı yarın sabah doluyor. Acele etsen iyi olur. Eve karardıktan sonra da ekrana bakmaya devam etti. Üzgünüm Dallas, bu sefer de iz yok. Belki E-dedektif buraya geldiğinde bir şeyler yapabilir. Kahrolası Dicey Riley de kim diye mırıldandı Eve. Yemek içmekle ne demek istiyor? Yemek ne? Restoranlar, İrlanda restoranları. Bence bu bir oksimoron. Ha? Kötü bir şaka dedi Peabody rahatsız bir gülümsemeyle. Ortamı yumuşatmak için. Eve koltuğuna çökerken tamam dedi. Bilgisayar şehirdeki bütün İrlanda restoranlarının isimleriyle yerlerinin listesini yapıp bas. Koltuğunda döndü. Twizzler'la temas kur. Brennan vakasında olay yeri tarayıcılarının başı oydu. Ona işime yarayabilecek bir şeye, herhangi bir şeye ihtiyacım olduğunu söyle. Kulelere bir üniformalı gönderip güvenlik disklerini aldır. Çabuk hareket etmemiz lazım. Peabody hemen diyerek dışarı çıktı. Bir saat sonra Eve tarayıcı raporunu inceliyordu. İncelenecek pek bir şey yoktu aslında. Orospu çocuğu bir burun kılı bile bırakmamış. Gözlerini ovuşturdu. Suç mahalline dönmeliyim diye düşündü. Olayı gözlerimin önünde canlandırmalıyım. Bütün görebildiği kan ve artıklardı. Daha net görebilmesi gerekiyordu. Adam yine İncil'den alıntı yapmıştı. Anlayabildiği, kastedilen kurbanın zengin olmak istediğiydi. Bu New York City'deki her bir günahkar ruh olabilirdi. İntikam nedendi? Para için intikam mı? Diye sordu kendi kendine. Brennan'la bağlantılı biri mi? Rourke'un yolladığı listeleri ekrana çağırdı ve Thomas Brennan'ın tanıdıklarının, arkadaşlarının isimlerini taradı. Sevgilisi yok diye düşündü Eve. Eğer olsaydı Rourke mutlaka bulurdu. Thomas Brennan eşine sadık bir kocaydı ve şimdi eşi dul kalmıştı. Kapısının pervazının hafifçe çalmasıyla başını kaldırdı ve kendisine sırıtan adamı görünce kaşlarını çattı. 20'li yaşlarının ortasında olduğunu tahmin ettiği çocuksu bir yüzü vardı ve modayı fena halde takip ediyordu. Boyu giydiği neon sarısı hava botlarla 1.70'in biraz üzerindeydi. Bol bir kot pantolon, kol kenarları aşınmış bir ceket vardı üzerinde. Altın rengi saçları beline kadar uzanan bir at kuyruğu şeklinde toplanmıştı. Sol kulağında neredeyse yarım düzine altın halka küpe vardı. Yanlış yere geldin dostum, burası cinayet masası. Siz de Dallas olmalısınız. Genç adamın parlak ve hevesli gülümsemesi yanaklarında iki gamzeye dönüştü. Gözleri dumanlı bir yeşildi. Ben EAD'den McNabb. Eve inlemedi. İnlemek istiyordu ama bunu bastırdı. Elini uzatıp McNabb'in parıldayan yüzüklerle dolu parmaklarını sıkarken derin bir soluk alarak "Vay canına!" diye geçirdi içinden. "Sen Feeney'in adamlarından birisin." McNabb, "Onun ekibine 6 ay önce katıldım." derken Eve'in küçücük ve karanlık ofisinde etrafını süzüyordu. "Siz cinayet masasındakiler bütçe kesintilerinden cidden çok etkilenmişsiniz. EAD'deki elbise dolapları bile bu odadan daha büyüktür." McNabb kapının açıldığını görünce başını çevirip baktı ve Peabody içeri girip yanına gelirken yüzünde yeni bir gülümseme oluştu. Üniforma içindeki bir kadından daha güzeli olamaz. Peabody, McNabb. Peabody adamın parıldayan küpeleriyle yüzüklerini uzun süre eleştirel gözlerle süzdükten sonra "Siz EAD'de hep böyle mi giyinirsiniz?" dedi. McNabb, "Bugün cumartesi," diye cevap verdi hemen. "Mesajı aldığımda evdeydim ve gelip neler olup bittiğini görmek istedim. EAD'de biz biraz serbest çalışırız." "Belli oluyor," dedi Peabody onun yanından geçmeye çalışırken. McNabb sırıtınca gözleri kısıldı. Genç adama, "Üçümüz de burada günah içinde duracağız ama bana uyar," dedi. Peabody'nin geçmesine izin verecek kadar çekildi. Sonra onu takip etti. Bakışları genç kızın bedeninin kıvrımlarında dolaşıyordu. "Fena değil," diye düşünüyordu McNabb. "Hiç de fena değil." Gözlerini kaldırdığında Eve'in sert bakışlarıyla karşılaşınca öksürerek boğazını temizledi. Eve Dallas'ın ününü biliyordu. Saçmalığa asla anlayış göstermezdi. ''Sizin için ne yapabilirim Teğmen?'' ''Bir cinayetle uğraşıyorum dedektif. Yarın bu saatlerde bir tane daha olabilir. Bir bağlantının izlenmesine ihtiyacım var. Bu görüşmenin yapıldığı yerin bilgisine ihtiyacım var. Sistemimizi bozan bu kahrolası herifin nerede olduğunu bulmak istiyorum. O zaman aradığınız adam benim. Sinyaller bu üniteye mi geliyor?'' Eve başıyla onaylayınca yaklaştı. ''Koltuğunuza oturup ne yapabileceğime bakabilir miyim?'' ''Ne istiyorsan yap.'' Eve yerinden kalkıp kenara çekildi. ''Peabody, bu öğleden sonra morga gitmem gerekiyor. Bayan Brennan'ı bulup ifadesini almaya çalış. Restoran listesini ikimiz bölüşürüz. Aynı yerde hem yaşayıp hem de çalışan, New York'a göçmen olarak gelmiş ve Thomas Brennan'la bağlantısı olan birini arıyoruz. Elimde Brennan'ın yakın arkadaşlarının ve tanıdıklarının listesi var. Listeyi daraltabildiğin kadar daralt ve bunu olabildiğince çabuk yap.'' Peabody'ye listeyi verdi. ''Tamam efendim. Ayrıca adları Riley veya Dicey'e benzeyenleri araştır.'' McNabb, Eve'in bütün elektronikçilerin melodisi olduğunu bildiği ıslığı kesip, ''Dicey Riley mi?'' diyerek güldü. ''Ben bir espriyi mi kaçırdım McNabb?'' ''Bilemiyorum. Dicey Riley bir İrlanda bar şarkısıdır.'' ''Bar şarkısı mı?'' Eve'in gözleri kısıldı. ''Sen İrlandalı mısın McNabb?'' Eve bir an adamın güzel yüzünün hakarete uğramış gibi gerildiğini gördü. ''Ben İskoçyalıyım Teğmen. Büyük babam yüksek topraklardan gelmişti.'' ''Ne kadar güzel. Bu şarkı ne anlatıyor? Yani konusu nedir?'' ''Çok içen bir kadını anlatır.'' ''İçen mi?'' ''Yiyen değil.'' ''İçen.'' diye onayladı. ''İrlanda virüsü.'' ''Hay kahrolası. Neyse bunların yarısı bar zaten.'' dedi Eve elindeki listeye bakarak. ''Şehirdeki İrlanda barlarını bir kere daha araştırırız.'' McNabb, ''New York'taki bütün İrlanda barlarını kontrol etmek için 20 kişilik bir ekibe ihtiyacınız olur.'' diyerek işine döndü. ''Sen gelen yayının izini bulmak konusunu düşün sadece.'' dedi Eve. ''Peabody, barların isimleri ve yerlerini çıkart. Kulelere güvenlik disklerini almaya giden üniformalı dönmedi mi hala?'' ''Yolda, geliyor.'' ''Tamam, barları bölgelere göre böl. Ben güney ve batı tarafını alacağım, sen de kuzey ve doğu.'' Peabody odadan çıkarken Eve McNabb'e döndü. ''Çabucak bir şeyler bulmana ihtiyacım var.'' ''Çok çabuk olmayacak.'' Adamın çocuksu yüzü sertleşmişti. ''Birkaç kat aşağı indim. Hiçbir şey bulamadım. Gelen son yayın üzerinde serpilmiş iz araması yapıyorum. Biraz zaman alıyor ama parazit yayının kaynağını bulmak için en iyi yol bu.'' ''Çabuk ol.'' dedi Eve kızgın bir sesle. ''Bir şeyler bulur bulmaz da benimle bağlantıya geç.'' Eve odadan dışarı fırlarken McNabb gözlerini devirerek arkasından baktı. ''Kadınlar.'' diye mırıldandı. ''Her zaman mucize beklerler.'' Dördüncü ayrımın sonu. Sayfa 47. Devamı 5. ayrımda.